Açık Gazete.
Merhaba kainat. Bugün 2 Nisan Pazartesi. Yıl 2018, ay 4, gün 92, Kasım 146.
1439, Hicri Recep 15, 1434, Rumi Mart 20.
Fırtına, yağmurlar.
Günün sözü. İnsanlarda 3 özellik ararım. Dürüstlük, zeka ve enerji. Eğer bu özelliklerden birincisi yoksa öbür ikisi sizi mahveder. Warren Buffett.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışta Zülfü Livaneli'den Güneş Topla Benim İçin adlı parçayı çaldık. Sözleri Ülkü Tamer'e ait bir şiirdi. Şair, yazar Ülkü Tamer'i kaybettik, onun için çaldık. Bugün Galeano ile girmeyişimizin sebebi o. Şair, yazar, çevirmen ve oyuncuydu kendisi. 81 yaşında hayata veda etti. Muğla'da Bodrum ilçesinde yaşıyordu ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi görmekteydi. Pazar akşam, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ardından kaybettiğimiz haberi geldi. Pazartesi günü, yani bugün, Turgut Reis Merkez Camii'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlük Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek. Ülkü Tamer 20 Şubat 1937'de Gaziantep'te doğmuş. 1958'de Robert Koleji bitirmiş. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğrenim yaptıktan sonra da özel tiyatrolarda oyunculuk yapmış. Daha sonra tiyatroyu bırakıp çeviri, Milliyet Yayınları'nda Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetmişti. İlk şiirini de ta 1954'te yayınlamıştı. Pazar Postası, Yelken, Yeditepe gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı. Erdal Öz, yazar, 1957'de arkadaşı Ülkü Tamer hakkında şu satırları yazmış: İkinci yeni şiirler yazardı, şimdi vazgeçti sanıyorum. Biletini daha aydınlık şiirler için almış gibi. Daha şiirde mi, hikayede mi demir atacağı belli olmadığından öyle oturmuş bir kişiliği de yok, diyor. Şimdi öncü yeni olmak uğruna çoğu kere şiiri, hikayeyi de karanlık izbelerde bırakıyor. Salt öncü ve yeni olmayı bir yana bırakıp hikayeci ya da ozan olmayı daha bir öne aldığı gün, çok yakından bildiğim cin gibi zekası ve yaratıcı yeteneğiyle Behçet Kemal Çağlar'ın öğrencisi olduğuna da aldırmadan onu daha aydınlık, daha havadar pencerelerde göreceğime inanıyorum, diye yazmıştı. 1957'de, bu da 60 küsur yıl önce yazılmış bir yazı. Değerli, önemli bir kayıptı. Seher yeli çık dağlara, güneş topla benim için, haber ilet dört diyara canım, güneş topla benim için. Umutların arasından, kirpiklerin karasından, döşte bıçak yarasından canım, güneş topla benim için. Seher yeli var, seher yeli yer gözünden, havadaki kuş izinden, geceleri gökyüzünden canım, güneş topla benim için şiiriydi.
Evet, bir günaydın diyoruz Ülkü Bey'e.
Evet, Ülkü Tamer'e günaydın dedik. Bu arada Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayın 15. radyo şenliği de dün sona erdi, dün gece itibariyle. Ve dün özellikle çok yoğun geçen bir günde 434 kişiye kadar ulaştık galiba. Bu da beklenmedik, yani beklenenin ötesinde bir rekordu. Bayağı ciddi bir gayretti. 434 kişiye ulaşmıştık. Sonradan da Bir dört kişinin daha ilave olduğu haberi geldi son dakikada. Toplam 2430 kişiye ulaşmışız sadece bu dönem.
Hı, evet.
Bu 9 gün içinde. Durum iyidir yani.
Özellikle son gün oldukça ilginç anları da sahne oldu Açık Radyo stüdyoları. Son dakikalara kadar devam eden heyecan ardından beklenmedik bir rakamda sonuçlandı. Önümüzdeki senelere de kırılması güç rekorlar bırakıldı dedik geçtiğimiz sene. Bu sene de aynı şey diyoruz. Hatta geçtiğimiz sene değil ondan önceki sene de aynı şeyleri söylemiştik. Dinleyicilerimizle beraber sürekli evet. Kendi rekorlarımızı kırıyoruz.
Çok çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz.
Muazzam bir destek ve dayanışma gösterisi şeklinde oldu. Özellikle son gün şaha kalkıldı diyebiliriz.
Evet, konuyla alakalı sesler, görüntüler ve fotoğraflarla oluşan parçaları da internet sitemiz üzerinden bakabilirsiniz, görebilirsiniz.
Evet, bu şu yani tam bir şeydi yani ortak varlıklarımızı korumak için gösterdiğimiz ortak çabadan ibaretti. Müşterekler diyoruz buna. Bağımsız yayıncılığın temelinde de karşılıklı bağımlılık ilişkisi yatıyor ve bu da devam etti. Evet, diğer haberlere bakalım şimdi. En önemlisi Birleşmiş Milletler'de. Ha, bir ölüm haberi daha var. Önce onu Ülkü Tamer'den sonra onu verelim. Bu Ülkü Tamer kadar sevilesi bir adam değil. Maalesef dünyanın en korkunç yaratıklarından biri hayata veda etti. Guatemala'nın diktatörü, eski diktatörü Efraín Ríos Montt 91 yaşında hayata veda etti. Ona günaydın demiyoruz. 1982'de bir darbeyle el koymuştu iktidara. Ve ülkenin iç savaşında, Guatemala iç savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklediği yani iktidarı ve öldüren güçleri desteklediği iç savaşta Marksist gerillaları yok etmek için tamamen her şeyi yok eden, yakan, yok eden bir şey. Scorched Earth kampanyası diyorlar ona.
1960 ve 1996 yıllarında hüküm süren iç savaş sırasında Maya yerlilerine büyük zararlar verilmiş ve yaklaşık 200 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuş bu çatışmalar. Ama hiçbir zaman da kabul etmemiş.
Ama mahkum oldu.
Evet.
İşin ilginç tarafı
80 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cairn diye çok önemli bir gazeteci peşini bırakmadı. Amerikalı Birleşik Devletleri'nden bir gazeteci kovaladı. Az kalsın ölüyordu zaten o da başka bir şekilde. Öldürülüyordu yani. Bu sefer de Guatemala'da Amy Goodman'la beraber Cairn. Fakat sonunda mahkum ettirdiler. Kanıtlar bulundu çünkü.
Evet.
Bütün yerlileri kadınlarının ırzına geçilerek bütün yerli kabilelerin topluca yok edilmesinin emrini verdiğine dair kanıtlar da bulununca hangi yıldı? 2013'te çok yakın bir zaman önce açık radyoda da birazcık Açık Gazete'de takip etme fırsatı bulabilmiştik. İnsanlığa karşı suçlar ve jenosit soykırım suçundan yani 1771 silahsız Maya'yı İksil kabilesini kendi komutasındaki zaten eski askerdi. Askerler de onun emriyle yok edildiği için. Fakat sonra yeni bir mahkeme yapıldı.
Evet, Guatemala Anayasa Mahkemesi bu biraz önce bahsettiğiniz kararı usulde hata gerekçesiyle bozdu ve yeniden yargılama istedi. 2013 yılında verilen bu cezayı tekrardan bozmuştu. Bozulmasını evet. istemişti Anayasa Mahkemesi.
Yani şey diye fazla bunamış durumda hafızası yok, karar veremiyor filan gibi bir gerekçeyle.
Hep aynı gerekçeler.
Evet, aynı. Bir yerlerden hatırlıyoruz evet. değil mi? 12 Eylül'den de böyle. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde kötü kovboy filmlerinin ve B tip kategorisi dedikleri kötü filmlerin aktörü Başkan Ronald Reagan onun için büyük bir şeyi olan çok namuslu, dürüst ve ilkelere bağlı bir insan diye savunulmuştu bu soykırım celladı için. Yani özellikle de şeyiyle çok tanınıyor. Dinleyicilerimizin bir kısmı biliyordur ama bilmeyenler için hatırlatayım. Yüzleri maskeyle kapatılmış yargıçlar yargılıyorlardı solcuları ve idam emri veriyorlardı. Hiçbir zaman öğrenemiyordun yargıçların kim olduğunu, hangi kanuna karşı kanunu kullandıklarını filan da. Evet evet, aynen.
Ama aynı kuşak yani 1980'deki Türkiye darbesi, 1981'deki Guatemala darbesi, yani çok da uzak akrabalar olmadığını gösteriyor bu darbenin arkasındakilerin ve yapan kişilerin de.
Evet, 1983'te tabii 1983'te kendisi kendi savunma bakanı tarafından devrilmişti. Ama bir de popülaritesi var. Demir yumrukla yönetti ama sosyal reformlar yaptı filan diye. Fakat son katıldığı seçimlerde 2003'te üçüncü gelmiş uzak arayla ve artık şey olmamış. Tarihi bir zaferdi ama olmadı. 245 bin kişinin öldürüldüğü ya da yok kaybolduğu biliniyor. Kayıplar Guatemala'nın 1960 ile 1996 arasında 36-40 yıla yakın iç savaşının sonunda neler oluyor değil mi?
Evet.
Efraín Ríos Montt, ona da güle güle diyelim.
Benzer karakterlerle karşılaşmamak üzere diyelim hatta.
Evet, hatta daha karşımıza gelmeseler çok iyi olacak, evet, diyoruz. Bir de ölümlerden sonra bir de anma vardı. Çok esaslı, güzel bir anma Stephen Hawking için yapıldı ölümünün ardından. Bilim insanları, ailesi, dostları ve hayranları tarafından böyle 14 Mart'ta hayata veda eden Stephen Hawking 76 yaşında ölmüştü. Cambridge'de, evi de oradaydı zaten. Hem bilim dünyasını hem bilim severleri çok önemli, kainatın kaynağı hakkında kuvvetli bilgilere ulaşmakla sevindiren, aynı zamanda da milyonlarca bilim insanı olmayan kişilere de aktarmasıyla çok büyük bir şey olmuştu. Ve kendisi bir mucizeydi aslında. Yani çok erken yaşta, 21 yaşında bir ağır sinir hastalığına kapıldı. Lou Gehrig hastalığı deniyor. Bir beyzbolcunun adından geliyor yanılmıyorsam. Hem kas ve sinir bozukluğu. Mucize kabilinden de çok uzun süre yaşadı. Çünkü doktorlar birkaç yıl en fazla yaşayabilir demişti. 21 yaşındayken 50 yıldan fazla yaşadı. 55 yıl kadar yaşadı.
76 yaşında hayata veda etti.
Ve bir motorlu sandalyede, kendi yönettiği bir sandalyede bütün kasları tutmaz halde yaşıyordu. Fakat ve özel bir synthesizer'la sesle konuşuyordu.
Evet.
Tek şikayeti şeymiş, Amerikan aksanı var bunda diye. Kendisi İngiliz ya. Tipik bir İngiliz esprisi aslında. Hoş yani. Ve en önemlisi tabii bütün bu bilimsel bulgularının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin açtığı bütün emperyal savaşlara, Vietnam başta olmak üzere ve Irak'ın istilasına da, işgaline sonra da karşı çıktı. Önemli bir barış insanıydı. O da çok güzel bir törenle uğurlanmış öte dünyaya.
Ve küresel iklim değişikliğinde dünyayı yaşanılması dayanılmaz bir hale geleceğinde son yıllarda oldukça sık bir şekilde tekrarlıyordu.
Aynen öyle. Şimdi şeyden de bahsedelim biraz. İklim demişken, küresel iklim değişikliği demişken ciddi vahim haberlerimiz var. Bir tanesi şu, özellikle Birleşmiş Milletler'den gelen bir haber var. O da Paris Anlaşması'ndaki hedefleri tutturamama ihtimali çok kuvvetli olmuş. Sık sık çeşitli şeylerde konuşuluyor. Bizim çeşitli programlarda konuştuğumuz bir şeydi. Evet. Şimdi Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında bir açıklama yapmış. Dünya liderleri tarafından kabul edilen Aralık 2015'te yapılan Paris Anlaşması yürürlüktedir. Bilim insanları artık 2020'de hızlandırılmış bir eylem yapılmadıkça Paris hedefinin ulaşılmasının imkansız hale gelebileceğinden endişe ediyorlar diyor. Bu son derece vahim bir uyarı.
Evet ve 2017 iklim kargaşasıyla 2017 yılının iklim kargaşasıyla geçtiğini de söylüyor. Uzmanlar 2018'in daha fazlasını getireceğine dikkat çekiyorlarmış. Ülkelerin harekete geçmesi için ne kadar alarm zilinin çalması gerektiğini merak etmeye başlıyorum diye de sormuş Antonio Guterres.
Guterres evet. Yani çok daha fazla abartmaya imkan yok zaten. 2 derecenin endüstri çağına göre yani yaklaşık 200-250 yıl arasında bir dönem öncesinde başlayan endüstri çağına göre hararetin 2 derece yükselmesinin tavan olması, hatta 2 dereceyi önlemek dediği sadece 1,5 dereceyi de tutmak evet. gerekiyor. Yoksa denizler yükselecek, buzlar eriyecek, fırtınalar, çoraklık, kuraklık mahvedecek deniyordu.
Kendisi de söylüyor zaten bunu. 2017 Atlantik kasırgası en yıkıcı olandır demiş ve havaya bağlı felaketler sebebiyle 320 milyar dolarlık bir ekonomik zarara uğramış dünya. Bunu hatırlatılıyor. Dünyanın diğer bölgelerinden de var. Mesela Güney Asya'da büyük muson selleri 41 milyon insan etkilemiş. Afrika'da şiddetli kuraklık yaklaşık 900 bin insan evlerinden etmiş ve kontrol edilemeyen yangınlar dünya çapında yıkıma neden olmuşlar. Kutuplarda kışın deniz buz örtüsü en düşük ve okyanuslardaki sıcaklık en üst seviyeye ulaşmış demiş Guterres.
Evet, 30 derecelik bir fark oldu kutupta ya. Evet. O artı 30 fark kutupta. Bu inanılmaz bir şey ortalamaya göre yani.
Sahra Çölü'ne de kar yağdı.
Ve Sahra Çölü'ne de şimdi geçebiliriz. Başka korkunç bir haber daha var. Fakat bir de şeyi söyleyelim. Yani bu durumun bir de 1,5 dereceye yakın zaten ısındı son 40 yıl içinde dünya.
Evet.
Yani önlenemez bir şeye doğru gittiğini bir kez daha söylemeliyiz. Evet, Sahra mı dedin?
Sahra.
Sahra Çölü büyümeye devam ediyormuş. Bir haber Gazete Karınca'dan bu haberde son yüzyılda gözle görülür bir oranda büyümekte. Yapılan bir araştırmaya göre büyümenin nedenini bilelim bakalım. İklim değişikliğiymiş.
Öyle miymiş?
Evet, dünyanın en büyük çölü kendisi. 1923'ten beri toplanan verileri derleyerek yapılan yeni bir araştırma var. Aslında bunlara meta analiz deniyor. Bütün araştırmaların araştırması oluyor yani bu konudaki ve bu tespit edilmiş. Büyümenin ardında iklim değişikliği var. Büyüme deyince duracaksın orada. Durmalıyız yani. Yağmur düşüşlerinde değişikliklerin arkasındaki nedenler de incelenmiş. Türkiye'nin yüz ölçümünden yaklaşık 10 kat daha büyük çöl son 100 yılda %10 oranında büyümüş.
Evet.
Muazzam bir şey yani. Ve Yeşil Sit'in haberine göre, Yeşil Sit diye bir site var. Bu durum Sahra Çölü sınırında bulunan Sahel ya da Sahil diyebiliriz bölgesinde büyük sorunlara yol açıyor ama sadece bu bölgeyle sınırlı değilmiş. Diğer çöllerde de bu görülecek diye bir vahim haber daha var.
Bu arada Sahra Çölü'nde kar yağması olayı arada sırada gerçekleşen bir olaymış ama bundan yaklaşık 37 yıl önce gerçekleştiği için ben daha önce görmemiş oluyorum bunu söylememle beraber. Bana ilginç gelmişti ama şöyle bir durum da söz konusu. Aynı Sefra bölgesinde 2017 yılında da kar yağmış. Yağan kar bu defa kardan adam yapılacak kadar çokmuş. Aynı bölgede 2018 senesinde de yağmış ve 2016'da da yağmış. 3 sene üst üste yağmış sadece bir bölgede. Ama genel olarak Cezayir'in aynı Sehra bölgesinde daha önceki 37 yıl önce yağmış.
Evet, ben hatırladım o haberi de vermiş olduğumuzu zaten şimdi sen söyleyince.
Ve buna da yine normal denilmesi gerekiyor. 37 yıl önce yağan karın şimdi artık üst üste 3 senedir yağmasına evet, yeni normal deniliyor. Yani
kardan adam da çocuklar artık alışıyorlar. Kardan adam yapacaklar herhalde.
Tuvaletlerin çocukları.
Fakat şey var. Bu konudaki haberler birbirinden iç karartıcı haberlerle devam edelim. Maalesef böyle bir durum var. Yani mesela sanayi atıklarından tarım ilaçlarına, kozmetik ürünlerden ağır metallere kadar çevreyi olumsuz etkileyen pek çok faktörün insan sağlığını tehdit ettiği ve çevre kirliliğin obeziteyi mesela artırdığı haberi var ki hiç şaşırtıcı değil tabii. Çünkü hormonları, hormon dengesini bozuyor. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bilim dalı öğretim üyesi Profesör Reyhan Ersoy, endokrin bozucuların hormon sistemi üzerinde olumsuz etki gösterdiğini ve obeziteyi artırdığını söylemiş. Bebekler ve çocukların da daha hassas olduğunu söylemiş. Yani organik beslenmenin ve hatta ben buna şeyi de ekleyebilirim. Vegan beslenmenin fevkalade önem taşıdığı, gittikçe daha fazla önem taşıdığı da ortaya evet. çıkıyor. Guardian'da yeni çıkan bir şey var ama maalesef elimi bile süremedim. Başlığına bakıp geçtim. Uzun okuma veriyor Guardian gazetesi. Bir ufak hippie gibi bir hareket olarak başlamıştı veganizm. Dünyayı saran büyük bir akıma olarak karşımızda şimdi diye. Dünkü Observer adı altında pazarları Observer olarak çıkıyor. Sunday.
Vaktimiz olacak bu hafta içerisinde konuşabilir miyim?
Evet. Okuyabilirsek eğer vakit bulup çok uzun bir yazı. Ayrıntılı bir inceleme yapmış.
Profesör Doktor Ersoy demiş ki yapılan çalışmaların sonuçlarına bakarak çevre kirliliğiyle mücadelenin aynı zamanda obeziteyle mücadele anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte maalesef bu önemli konu obeziteyle mücadele programları içinde hiç yer almamaktadır demiş.
Evet, asıl sorun zaten görmezden gelme. Yani algı ağı içine sokmamakta evet. ısrar etmesi insanın yani. Cognitive dissonance dedikleri zaman zaman güzel dereyle de konuşuyoruz.
Evet.
Bilişsel nedir o?
Bozukluk mu?
Yani uyumsuzluk. Algılamıyoruz. Bir başka kabul etmekte zorluk çektiğini gösteren bir şey var. EPA var ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli çevre koruma kuruluşu.
Evet.
Şeyden vazgeçmiş, çevre korumaktan vazgeçmiş.
Neden?
Sevmiyormuş çevreyi. Çevre korumaktan vazgeçmiş. İşte Scott Pruitt diye birisini getirdi. Zaten petrolcü ve fosil yakıt savunucusu bir adam. Onun son kararı Obama döneminde getirilen bütün yani sera gazı emisyonlarını yani egzozlardan çıkan ortalama Amerikan arabasından mesela sınırlama getirmişti Obama dönemi. Bir galonda 50 mil gitmesini gerektirecek. Yani tasarrufa gitmesini gerektirecek düzenlemeler istiyordu Obama yönetimi 2025'e kadar. Bunu kaldırmış. Yok böyle arabalara kısıtlama falan olmaz demiş. Yani küresel ısınmayı hızlandırmak için. Bir de çok ilginç bir şey var. Birçok eyalet tabii başta Kaliforniya olmak üzere olmaz böyle şey diye karşı çıkıyorlar ama yani çevre koruma ajansının kuruluşunun başındaki adam çevre düşmanı olunca ne yapılabilir bilemiyorum.
Evet.
Şeydeki EPA'den bir takım e-mailler sızmış. Son derece ilginç.
Neler söylüyorlarmış efendim?
Çalışanlarına yalan söyleyin diyormuş dünyaya. İklim değişikliği yoktur deyin demişler. Çok ilginç bir şey haberler. Artık bu hale gelmiş durumda. Yani yanıltıcı demeçler verin küresel ısınma konusunda demişler. Mesela bir tanesinde iletişim grubun elemanlarına demişler ki yani çok ciddi araştırma yapılıyor ve bir sürü iklim değişikliği üzerine yayınlanmış rapor var ama insan faaliyetinin bu konudaki rolü konusunda tamamen hiç belirlenebilmiş bir şey yok deyin demiş. Yani ne yapabileceğimiz konusunda. Yani mücadele etmek de imkansız. Zaten insanlardan da kaynaklanmıyor deyin demişler. Bunu çevre koruma ve küresel ısınmayla mücadele heyetinin kuruluşunun başından geliyor. Yani dünyanın durumu hakikaten harika. Yani zaten Washington Post'tan da bir haber var. Scott Pruitt, işte demin adı geçen Çevre Koruma Ajansı'nın başkanı Scott Pruitt. şeyde Washington DC'de önemli bir lobicinin kondosunda kalıyormuş.
Neresinde? Öyle.
Kondo denen bu böyle.
Dacha deseniz.
Dacha anladım. Gibi bir şey işte o da zaten.
Dachalarım.
Gecede 50 kağıt veriyormuş dolar ve orada kalıyormuş.
50 yani, dolar mı? Hı. Ucuzmuş. Airbnb'den neyse.
Onun gibi işte.
Ha öyle mi?
Neden?
Neden?
Çünkü adam evinde kaldığı bu kondosunda kaldığı kondominyumun kısası galiba. Ona bakarız sonra tam ne demek olduğunu ben de bilmiyorum. Kaldığı adamın evinde kaldığı adamın önemli bir Washington'da lobici oldu. Fosil yakıt şirketlerini temsil ettiği anlaşılmış. Yani adam fosil yakıtçıların lobicisinin evinde 50 dolara kalıyor işte.
Kondominyum her biri farklı kişiler tarafından sahiplenen birimlere ayrılan gayrimenkullere deniyormuş. Bu birimler herkese sahiplenen ortak alanlarla ortak alanlardan çevrilmiştir. Yerleşim bölgelerinde yapılan kondominyumlar genellikle apartman şeklindeymiş. 50 dolar mı kalıyormuş Trump?
Evet. 50 Trump dolar. Değil. Şey
özür dilerim. Pruitt.
Pruitt.
Ucuz,
evet.
Ucuzmuş.
Ucuz.
Bugün aynı zamanda Dünya Otizm Farkındalık Günü.
Ne farkındalık?
Dünya Otizm Farkındalık Günü.
Evet, evet.
Otizm farkındalığına destek vermek için birçok etkinlik düzenleniyor. Birçok tarihi yapı da, önemli yapı da mavi ışıkla aydınlatılacakmış. Gazete Habertürk'ün haberine göre kampanyanın Türkiye elçisi olan Türkiye Otizm Vakfı'nın çağrısıyla insanlar mavi giyecek ve sosyal medya hesapları üzerinden otizme mavi ışık yak hashtag ile etiketiyle otizmle ilgili mesajlar vererek otizmin farkındalığını ve onların yanında olduklarını ifade edeceklermiş. Çok ilginç rakamlar var. Tohum Otizm Vakfı'na göre Nisan ayı boyunca dünyanın gündeminde olacak olan otizm doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk 3 yaşında fark edilen karmaşık bir nöro gelişimsel bir bozukluk. Türkiye'de yaklaşık 1.142.586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4.568.000 aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyormuş. Ülkemizdeki 0 ile 18 yaş grubu arasında diye yazmışlar Habertürk gazetesinde yaklaşık 352.000 otizmli çocuk ve gençten okullaşabilen yani okula gidebilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı sadece 30.500'müş. Yani 352.000'den okula gidebilenlerin sadece rakamı 30.000'miş. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcan Özer günümüzde her 20 dakikada bir çocuğa otizm tanısı konulduğunu belirtmiş ve ancak yaptığımız araştırma Türkiye'de her 10 kişiden 8'inin otizmin belirtilerini bilmediğini ortaya koydu demiş.
Evet, en önemli sorunlardan bir tanesi de bu evet. Zaten yani farkındalık meselesi. Dünya Otizm Günü, evet, yer gök mavi diye de vermiş Cumhuriyet Gazetesi de bugün. Mavi ışık yak kampanyasında Türkiye'de bütün o ikonik bina deniyor işte tanınmış binalara, bilinen binalara mavi ışıkla aydınlatılma durumu var. İnsanların da mavi giyip sosyal medya üzerinden de otizmle ilgili mesajlar verileceği söyleniyor. İnşallah biraz işe yarar. Ben günün en can sıkıcı haberini de vererek bu ilk yarım saati kapatmayı öneriyorum. İki tane var aslında. Biri Cargill fabrikasını yerinde incelemedik diyor Bir Gün gazetesi. Uğur Şahin'in bir röportajı diyelim. Bursa Orhan Gazi'de Cargill'in birinci sınıf tarım arazisi üzerine kurduğu 99'da faaliyete geçen NBŞ binasının etrafı fabrikasının zeytin ağaçlarıyla çevrili ama fabrikanın doğaya verdiği zararı yerinde inceledik. Defalarca hukuk zaferi kazandık demiş Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ama her seferinde AKP kanunlar çıkartarak Cargill'in fabrikasını yasal hale getirdi diyor. Bir çiftçi de bir güne şey demiş, sadece bize değil tüm insanlara zararı var, ben şikayetçi olsam ne olur? Bence doğru değil bunu, yani şikayetçi olmaya devam etmesi lazım. Eleştirmek için söylemiyorum ama. Buranın açılışında tarlamda çalışırken jandarma geldi, buradan gidin dedi. Nereye gidelim dedik, tarlanın arkasında çalışın dediler. demiş, tepki var. Bu birinci kötü haber. İkinci ve en kötüsü de şu: Bahreyn'de efendim, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkelerinden Bahreyn'de tarihinin en büyük petrol rezervi bulunmuş. En büyük petrol sahası bulunmuş. Mevcut rezervleri gölgede bırakacak derecedeymiş. 80 yıldan beri en büyük, hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim onlara, ama insanlık ve dünya diğer canlılar için pek hayırlı uğurlu olacağından emin değilim. 2017'nin son 3 ayında bir müjde öyle veriliyor. Yani çok çok yeni. Bahreyn araştırmalarını artırmış. Fazla detay yok ama zaten dünyanın en büyük üreticileri arasında 57. sırada, şimdi birden en yukarılara doğru gidecek. Günde 45 bin varil Bahreyn sahasından çıkarılmış Bloomberg'e göre. Suudi Arabistan tabii, Suudi Arabistan çok daha yüksek ama birdenbire fırlayacak diye bir haber var. Bakalım çarşamba günü verilecekmiş veriler, bu konudaki veriler, yeni veriler, biz de bakarız. Bir de şeyi söyleyeyim, bu ikinci yarıda yükselen hareketlerden de biraz bahsedelim, sonra da dünyadaki tuhaf savaş, barış ve ilginç söylemlere geçeriz.
Açık Gazete.
İnsanlık gemide güverte yolcusu, trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider, yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim 1958.
Kainatın tüm seslerine Açık Radyo.
Oh,
Ecce homo et cetera. Serge Gainsbourg'dan dinlediğimiz bir şarkıyla devam ettik programımıza. Serge Gainsbourg, asıl adı Lucien Ginzburg, 1928 2 Nisan'da doğmuştu. Yani bugün tam 90. yaş günü. 2 Mart 1991'de de hayata veda etmiş Fransız şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve yönetmen, film yönetmeni. Son derece karışık bir müzik tarzı var. Hepsini de deniyor. Birçoğunda da başarılı. Yani bir kategorize edilmesi zor birisi. Ama muazzam bir şöhreti var. Yalnız Fransa'da değil, dünyanın dört bir tarafında. Dünyanın en etkili popüler müzisyenlerinden biri sayılıyor. Onun 90. yaşı münasebetiyle işte insan, Ecce Homo vesaire vesaire diye dalga geçen bir şarkısını dinlettik. Aslında Açık Kitap'ta Derya Bengi yazdı, şöyle yazıyordu Serge Gainsbourg maddesinde: bütün mal varlığı cesaret. Hiç kimseyle, kendisiyle bile karşılaştırılamaz Serge Gainsbourg diyor. Her devrin adamı, her devrin istenmeyen adamı. Fransa toplumu Brel, Ferre, Barbara, Brassens şarkıları sayesinde siyasetin gazete manşetlerinden, aşkın papatya fallarından ibaret olmadığını zaten biliyordu ama Gainsbourg açmadık kapı pencere bırakmayıp içeriği esaslı bir cereyana tuttu. Sözlerinde siyasi doğrular yerine şiirsel doğruların peşinden gitti. One More Time dururken neden Encore Une Fois dendiğini bir türlü anlayamayan bu Rus Yahudisi çareyi Fransızca ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynamakta buldu diyor. Derdini lisan-ı münasiple değil, küstahlığın zarafetiyle yarattığı yeni bir dilde, kemiksiz bir dille anlattı. Müziğini caza, swing'e, rock'a, funk'a, rap'e, disco'ya, oryantal yaylılara, siyah tamtamlara buladı. Şansona en büyük cerrahi müdahaleyi yaptı. Melodinin kalp atışını değiştirdi. Bir gün Eurovision'u kazanacak şarkıyı besteledi. Öbür gün Sid Vicious'ın resmini piyanosunun üstüne koydu. Ertesi gün Jamaika yollarına vurdu diyor. Hoş yani. Yani şey diyor. Sen Fransız Milli Marşı'nın reggae yorumunu yaptığında üstüne çok geldiler. Gene bir provokasyon mu sorusunu günde 7 paket içtiği jitan sigarasından bir fırt çekip şöyle cevapladı: yo, neden provokasyon olsun? Reggae devrimci bir müzik, La Marseillaise de devrimci bir marş, dansa müsait diyor. Sonunda şey diye bitirmiş Derya Bengi maddeyi: Serge Gainsbourg esasında ressam olmak istiyordu ama 20. yüzyıl galerisinin baş köşesinde siyaha çalan bir renk cümbüşü içinde kıymetine paha biçilmez bir resim oldu diyor.
Evet, bu vesileyle de günaydın deme fırsatı bulduk kendisine. Aynı zamanda Ecce Homo demişken yeni bir haber daha var. Araştırmacılar uzun zamandır yoğun birbirine bağlı dokular olarak kabul edilen yapının, insan vücudundaki yapının interstitium adı verilen bir dizi sıvı dolu bölmelerden oluştuğunu ve vücudun en büyük organlarından biri olduğunu keşfetmişler. Yeni bir organınız var artık. Daha önce neden bu organ keşfedilmedi diye soracak olursanız.
Evet, o hemen aklıma o geldi tabii.
İnsan dokularını gözlemlemekte kullanılan yöntemlerin dokulardaki sıvıyı çekmesi nedeniyle interstitiumların gözden kaçırıldığı belirtilmiş. Derinin altındaki bu bölmeler aynı zamanda bağırsak, akciğer, damarlar ve kasların dışındaki zarlarda da bulunuyormuş. Ve güçlü, aynı zamanda esnek proteinler vasıtasıyla bir ağ oluşturuyormuş. Vücudun en büyük organlarından biri olarak kabul edilmesine karşın daha önce bulunamamıştı. Buluşu yapan araştırmacı ekip bu bölmelerin dokuları hasar almaktan korumak için bir darbe emici görev üstlenebiliyor olabileceğini de belirtmişler. Çok hala araştırma devam ediyor.
Nereden haber?
BBC Türkçe. Uzmanlar bu sıvı çekilmesi, daha önce gözlemlenmesinin gözden kaçırıldığını belirtmesinin hemen ardından, bu yüzden de normalde sıvı dolu darbe emici bölmeler insan dokusunun bir parçası olarak kabul edildiğini söylemişler. Ve bu yapının sadece safra kanalında değil, birçok hayati iç organda da bulunduğunu keşfetmişler. Ve uzmanlar daha sonra interstitium'un vücudun bağışıklık sistemini düzenleyen lenf bezlerinde de olduğunu görmüşler. Bir başka deyişle interstisyumun kanser hücrelerinin vücuda yayılmasında bir otoban görevi yapıyor olabileceği de belirtilmiş. Bunun üzerine de bu yeni organın işlevlerini anlamanın yeni kanser testleri bulunmasına yardımcı olabileceği de söylenmiş. Yeni bir organınız var artık. Hayırlı uğurlu olsun.
Hayırlı uğurlu olsun. Bu yeni bir nehrimiz de varmış. Arjantin'de bir gece içinde bir nehir akmaya başlamış. Biliyor muydun onu?
Ne güzel.
Bu da Guardian'dan bir haber. Arjantin bütün ülkeyi şimdi işte ağaçları kesip ormanları filan kesip ne yapıyor? Soya tarlası yapıyor.
Evet.
Çok yaygın bir uygulama. İşte yeni bir nehir çıkmış ortaya. Bir gece içinde köylü bir bakmış. Rizatti diye bir adam. Ana Rizatti bir kadın. Evin gece yatmış. Şiddetli yağmur yağıyormuş. Uyanmış kalkmış ve acaba gecenin devamı mı diye şey olmuş. Sabah olunca ya ne oluyor demiş. Çıkmış ve küçük dilimi yutuyordum, bayıldım. Bayağı demiş 71 yaşındaki kadın. Gökten akacağına su yerde akıyormuş. Bayağı bir gece içinde kocaman bir nehir olmuş. Rio Nuevo adını takmışlar. Ne demek? Yeni nehir. Tabii yeni ırmak, doğru. Yani mısır ve soya tarlalarından fazla ekince böyle oluyormuş. Bir de Brezilya'dan ithal edilen binlerce canlı büyükbaş hayvanı Türkiye'ye getiren gemi Samsun'a ulaşmış, yeni haber. Fakat vatandaşlar rahatsız olmuş.
Neden efendim?
Kokudan.
Kokudan mı?
Evet, çok kötü kokuyormuş. Daha önce Zülal Kalkandelen de evet, bu konu üzerinde epey araştırma yapıp duyurmuştu. Yenisi gelmiş geminin. Brezilya'dan geliyor. Ucuz et olarak farklı ülkelerden getirilecek canlı hayvanlardan bir grup daha. Türkiye'ye ulaşmış Biyanet'in haberi. 5500 büyükbaş hayvanı taşıyan tek bir gemi, kendi pislikleri içinde ölüme yakın geliyorlar, hastalıklı filan. Zad El Khir adlı gemi Samsun'da limana demir atmış. Hadi müjdemi isterim.
Aynı şikayetler Brezilya'da demir almadan önce de vardı. Oradaki insanlar da bu kokudan şikayetçi olmuşlardı ve ardından ne olduğunu ortaya çıktığından bahsetmiştik.
Şimdi o bir önceki gemiydi.
Evet,
bir...
aynı şirket ama yanlış hatırlamıyorsam.
Herhalde.
Aynı durum
İki
yani.
İki ay önce evet 7 Şubat'ta 2018'de haberler. Sağlıksız koşullarda diye fotoğrafları, videoları da vardı. İnanılmaz. Üstelik de mahkeme, Brezilya'da mahkeme durdurma kararı vermişti ama veteriner de olumsuz rapor olmamıştı. Muazzam bir 36.233 kişi tarafından da imza kampanyası yapılmıştı. Yani haber hazırlandığında 36.000 kişi, 233 kişi tarafından imzalanmış, 50.000 imza hedefli bir kampanya vardı. Ama yenisi gelmiş, kokusu çıktı işin yani. Böyle. Ama bu durumda şeylere de bakalım şimdi. Yükselen hareketlere birazcık çıkaralım. 199 akademisyenden Boğaziçi Üniversiteleri destek mektubu gelmiş. Aralarında Judith Butler, Nancy Fraser gibi önemli felsefecilerin isimlerin de bulunduğu akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilere destek için açık mektup yazmışlar. Biyanet'te mektup Türkiye'nin, Biyanet'ten okuyoruz haberi, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'na gönderilmiş. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım'a, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saracan, İlli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Özkan'a yollanmış. Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilere destek için açık mektup. Yani diyor ki dünya çapındaki akademik toplulukların üyeleri olarak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin son zamanlarda tutuklanmasına ve taciz edilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyoruz. 19 Mart 2018'de öğrenciler kampüs içinde İslam Araştırmaları Kulübü tarafından organize edilen Suriye'de Afrin'in işgal edilmesinde savaşan askerleri desteklemek için yapılan etkinliğe karşı bir gösteri yaptılar. Sonrasında gerçekleşen kampüs içindeki tutuklamalar, polisin ev ve yurt baskınları, Türkiye'de de son zamanlarda artan siyasi konuşmaları ve muhalefeti suç kabul etme trendinin bir parçası oluşturuyor. Recep Tayyip Erdoğan alaycı bir üslupla bu öğrencilerden terörist diye bahsetti. Onları okuldan atmak ve başka bir üniversitede eğitim almalarını engellemek için ant içti. Erdoğan'dan daha önce böyle sözel saldırılar görmüştük ve bunlar binlerce akademisyenin, gazetecinin, sanatçının ve insan hakları savunucularının tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı, evet, diyor. Türkiye hükümetini gözaltına alınan öğrencileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz diyor. Çok tanınmış isimler var. Yani karşılaştıkları risklere rağmen cesur bir şekilde muhalefetlerini dile getiren bu öğrencilerle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz. Mümkün olan bütün kamusal ve özel kanallardan bu öğrencileri destekleyeceğimize söz veriyoruz demişler. Dediğim gibi Judith Butler, Kaliforniya Üniversitesi'nden, Berkeley'den, Alice Crary, felsefe profesörü, New School'dan, Princeton'dan, Nancy Fraser, New School for Social Research, New York'tan gene, Sheila Benhabib, Yale Üniversitesi'nden, böyle gidiyor. Çok uzun ve etraflı bir liste var.
Aynı zamanda konuyla alakalı Evrensel Gazetesi'nde bir mülakat var. Eylem Nazlı'ya imzasını taşıyor. Yaşanan son gelişmelere ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Rıfat Okçabol'a sorularını yöneltmişler. Yaşananların rastlantı olmadığını söylüyormuş Profesör Doktor Okçabol. Boğaziçi'ndeki olay bir kez daha gösteriyor ki iktidar Boğaziçi Üniversitesi'nde de muhaliflerine çok kızmakta, muhalifleri bir kaşık suda boğmak istemekte ve şimdilik korkutmakla yetinmektedir diye konuşmuş. Sorun tüm üniversiteler istenen kıvama getirilmişken Boğaziçi'nin şimdilik istenen kıvama gelmemiş olmasıdır. Hemen her üniversitede gerici söylem, savaş desteği, başkanlık desteği, iktidarın her açılımına destek gelirken Boğaziçi'nden şimdilik gelmemesidir diye konuşmuş. Evrensel Gazetesi'nde bu haberin ve bu mülakatın devamını okuyabilirsiniz.
İki öğrencinin daha gözaltına alındığına dair de bir haber vardı. Şimdi bulamadım elimin altında ama devam ediyor. Ama kuvvetli bir uluslararası tepkinin, yani aralarında çok tanınmış felsefe, hukuk ve diğer dallardaki siyaset bilimi profesörlerinin, akademisyenlerinin bulunduğu bir mektuptan bahsediyoruz.
Evet.
199 sayısı.
Dünyanın dört bir tarafından.
Evet, bunların hepsinin Türkiye düşmanı bir komplonun parçası oldukları düşünemez. Demek ki böyle bir şeye ihtiyaç duydular diye düşünebiliyoruz. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri bir mail atmış. Bir saat içinde öğrencilere 3 farklı e-mail gönderilmiş Boğaziçi Üniversitesi'nde.
Evet, çok değişik bir olay.
İlk ikisi Öğrenci İşleri Ofisi'nden gelmiş. Sonradan da rektörlükten gelen bir tanesi var. Diğer iki e-mail hakkında soruşturma başlatacağız demişler. Yani az önce atılan maile lütfen dikkate almayınız başlıklı bir şey var böyle. Çok ilginç bir şey. Saat 15.34'te ilk e-mail. Son olaylar üzerine, üniversitemizde yaşanan son olaylar üzerine başlıklı imzasız ilgi e-mailde üniversite idaresine müdahale edilmesini de desteklemiyoruz filan demiş. Baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir diyorlar.
İyi katılan mailde.
Evet. Tüm akademisyenleri ve öğrencileri zedelenmiş olan Boğaziçi kültürünü tekrar ayaklandırmak için birlik olmaya davet ediyoruz diyorlar. Bundan 11 dakika sonra 15.45'te ikinci e-mail gelmiş. Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız demişler. Bir düzeltme yapılmış. Rektörlük onayına sunulmadan atılmış. Üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektedir. Hı hı. Bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz. Düzeltir, özür dileriz.
Bu ikinci mailde.
Evet. Sonra 16.59'da, yani kaç, bir saat falan sonra değil mi? Bir saat, bir çeyrek sonra üçüncü, iki e-maili de yalanlayan bir daha mail gelmiş. Az önce atılan maile lütfen dikkate almayınız başlıklı iki ayrı mesaj. Onları da dikkate almayınız demeye getiriyorlar. Üniversitemizin herhangi bir birimi tarafından hazırlanmamış ve gönderilmemiştir. Sistemlerimize yapılan bu saldırının sorumluları hakkında gerekli tespit ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır yani, demiş.
Sistemleri de biraz kontrol altına almak lazım sanki.
Bir sistem problemi mi var?
Her yerde olduğu gibi.
Evet. Evet, ama devam ediyor şeyler. Evet. Yani yükseliş devam ediyor.
Hem tepkiler hem gözaltılar.
Uçurtmalar Silivri'de ve Türkiye'deki tüm cezaevlerinde düşünceleri nedeniyle siyasi gerekçelerle haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan bütün tutuklular için uçuruldu diye Osman Kavala için Silivri'de uçtu uçurtmalar başlıklı bir yazı var.
Biyanet'te.
1 Nisan Pazar günü dün Kültür Sanat Akademi, Sivil Toplum ve Edebiyat alanından bir grup insan Osman Kavala ile dayanışma için Silivri cezaevinin önünde toplanıp özlüyoruz ve parıl dayan kelimelerini oluşturan harflerle fotoğraf çektirmişler. Parıl diyen ama aynı zamanda parıl dayan diyor. Grup dönüş yolunda Silivri cezaevi yanında bir hafta önce bir atölyede hazırladıkları uçurtmaları uçurmuşlar. Güzel fotoğraflar var. Tam 1 Nisan uygundur parıldayan özlüyoruz diye ve sanatçılar ve çocukların elinden çıkmış uçurtmalar Silivri'de ve Türkiye'deki tüm cezaevlerinde düşünceleri nedeniyle siyasi gerekçelerle haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan bütün tutuklular için uçurulmuş. Nimet Tanrıkulu, Hakan Tahmaz, Nurcan Kaya, Hülya Gülbahar, Deha Boduroğlu, Jale Parla, Caroline Finkel, Rana Zincir Celal, Jacqueline Çelik, İnci Batuk, Beral Madra, Ceren Erdem, Sibel Horada, Seçil Yersel, Yasemin Nur Toksoy, Ece Eldek, Ayça Telgeren, Zeycan Alkış, Banu Cennetoğlu, İz Öztat, Nalan Yırtmaç, Gülşah Mursaloğlu ve Asena Günal'ın yer aldığı grup Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüğüne kavuşması dileklerini bu ziyaretle ifade etmişler.
Evet.
Yani 18 Ekim akşamı Antep'te Goethe Enstitüsü ile gerçekleştirilmesi planlanan bir proje toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 1 Kasım'da da tutuklanmıştı. 150 günü aşkın bir süredir, 5 ayı aşkın bir süredir herhangi bir iddianame, herhangi bir suçlama olmaksızın gözaltında tutuluyor. Dünya tarihinde de ender görülen vakalardan biri haline dönmeye başladı.
İşte bu yüzden de çeşitli haklarından mahrum kalıyor aynı zamanda. Mektup göndermek gibi, mektup almak gibi. Ama bir şekilde de sesini duyurmak gerekiyor galiba. Başta Osman Kavala olmak üzere içeridekileri. Böyle aktivitelerle de bir şekilde sağlanıyor bu. Hem Osman Bey'e hem de komşularımıza bir günaydın diyelim.
Evet, Murat Belge ile birlikte Türkiye'nin önde gelen yayın evlerinden iletişim yayınlarının kuruluşunda yer almış. Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe, Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerinde bulunduğu gibi TESEV'in yönetim kurulu üyesi, Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi, Tarih Vakfı ve Diyarbakır Kültür Evi'nin de destekçisi, çok tanınmış bir insan hakları, haklar savunucusu olduğunu söylüyoruz. Bir de mülkiyeden bahsedelim. Hayır gitmiyoruz, buradayız dediler. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Mektebi Mülkiye Şahane'de de bir değişim oldu biliyorsunuz ve şey seçildi. Odalarımızdan başımız dik çıkıyoruz. Bu da onlara ders olsun dediler. İlginç bir direnişte Mülkiye'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafından ilginç şeyler var. Cumartesi anneleri de insanları 70 yıl önce gözaltında kaybedilen yazar Sabahattin Ali'nin akıbetini sormuşlar. Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün matbaasıyla da dayanışma mesajları vermişler. Galatasaray Meydanı'ndaki 679. oturuma 70 yıl önce gözaltında kaybedilen yazar Sabahattin Ali'nin akıbetini sormuş. Devlet tarafından katledilen bir şey. Şeyden bahsetmiştik, musiki eserleri sahipleri grubu meslek birliğinin MESAM'a rakip olarak kurulan MSG'nin 31 Mart'ta yapılan olağanüstü genel kurulunda yeni başkan sanatçı Candan Erçetin olmuştu. Dün de onu Sezen Aksu'yla orada şarkıcı ve şarkı yazarı, müzisyen, besteci ve aktivist diyebiliriz. Sezen Aksu'yla yaptığımız sohbette uzun boylu konuşma, ele alma fırsatı bulmuştuk. Bir de son şey vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu polisin arkadan vurarak öldürdüğü siyah ve akli melekeleri de sınırlı olan Stephen Clark'ın üzerine büyük gösteriler cereyan ediyor. Sırtından vurulduğu açığa çıkmış ve Amerika'da ciddi gösteriler var. Bir de Londra'da hava kirlenmesi had safhada, kimse de fazla umursamıyor. Ama hapishane riskini göze alarak böyle şeylerin önünde, önemli kuruluşların önünde gösteriler yapıyorlar. Ve bunlardan sonuncusu olan, sonuncu dediğim yani son gözümüze çarpanlardan biri Jenny Scherer, Londra'daki hava kirlenmesi suçtur. Bu yüzden de hapse girmeyi kabul göze alıyorum diye bir yazı yazmış. 71 yaşında yalnız kendisi. 50 yıldan beri Londra'da yaşamaktan çok mutluydum ama giderek kaygı içindeyim. Çoluk çocuk böyle olamayacak diyor. Irak'ın kültür mirasında Iraklı kadın arkeologlar kurtaracak diye çok hoş bir haber var. Londra'daki British Museum'dan arkeologlar yıkımdan geriye kalan kültür mirasını tamir için Irak'ta 8 kadın arkeolog yetiştirmeyi üstlenmişler. Bakalım ne olacak? Şimdi bir ara verelim. Ali Bilge ile konuşacağız. Hem İsrail'in son giriştiği cinayetleri, korkunç sayıdaki cinayetleri, buna karşı verilen tepkileri ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Başbakan Bibi Netanyahu'nun verdiği cevabı, bunları da konuşma ihtimalimiz, fırsatını bulacağız. Şimdi ara.
Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey. Alo.
Ömer Bey.
Merhaba, günaydın.
Günaydın. Günaydın Can, herkese merhaba.
Günaydın, merhaba.
Nasıl sonuçlandırdınız
haftayı? Çok yoğun bir, özellikle dün son derece yoğun bir gün yaşadık ama iyi gitti, çok iyi gitti. Ve bütün bir sene öncesinin günlerinin sayılarını geçtik. Toplamda 438 yeni destek vardı, yani destek dün haberi vardı dün. Bu da bütün dönemlerin bir anlamda rekoru. Seneye bakalım ne yapacağız diye düşünüyoruz. Toplamda da
bir günlük şey.
Evet, değil mi? Bir günlük.
Yine belki toplamda ve saat de geçtik mi?
Geçtik. Geçtik, evet. Hı. Hepsini. Yani iyi bir hafta, 9 gün geçirdik ve döndük eski şeylerimize, ya yani konularımıza, gündemimize geri döndük. Evet. Avdet ettik.
O zaman yani bu görünmeyen bir takım şeyler var. Kısa kısa onlardan bahsederek
lütfen
bazı konuları daha derin girelim. Geçen hafta siz de yoğundunuz, hafta başında ben de katıldım özel yayına. Bir gözden kaçan husus, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Güler'in özel bir celse açılarak hukuk tarihinde ender görülen bir mahkemede tanık ve mağdur müşteki olarak dinlenme biçimi, önümüzdeki günlerde üzerinde konuşmamızı gerektiren bir husus. Gözden kaçan Sedat Ergin bunu yakaladı. Ondan sonra 11 Nisan'da bu Amerika'daki Reza Zarrab davası da cezalar açıklanacak. O da takip edilmesi gereken bir husus. Geçen haftanın yine bir başlığı muhalefette, işte ittifak nihayetinde, yani epeydir bu konular üzerinde duran bir kişi olarak benim gördüğüm muhalefet, ana muhalefetin yani biz de konuşmalarımızda değindiğimiz Şili'den de esinlenerek bir gökkuşağı ittifakı da altında bir ittifak çalışmalarının kıpırdadığını görüyoruz. Aynı zamanda İYİ Parti'nin dünkü kongresinde de bu konular belli ölçülerde gündeme geldi. İşte ekonomik büyüme hususunda rakamlar açıklandı. Geçen senenin büyümesinin analizi ve Türkiye'de hep üstünde durduğumuz, yani hukukun askıya alındığı bir ülkede veri güvenliği de yoktur. Bu konuda verilerle ilişkin, verilerin imalat biçimine de ilişkin ciddi bir tartışma da bu büyüme şey üzerine oldu. Aynı zamanda kamuoyuna nefes kredisi olarak geçen senenin büyümesinin arkasında yatan kredi garanti fonu ve onun tekrar işlemesine ilişkin TOGG'la hükümet açıklamaları da bizim yayın süresi içerisinde öne çıkan şeylerden bir tanesiydi. Sanıyorum önümüzdeki günlerde bu ve benzeri konular üzerinde durmaya devam edeceğiz. Bir de 4 Nisan'da önümüzdeki bugün 2 Putin, Ruhani ve galiba Erdoğan zirvesi var. Bu da önümüzdeki günlerde oradaki sonuçlara bakacağız tabii. Yine erken seçim tartışmalarını da altını çizelim. Bu İsrail saldırısı da bayağı ciddi bir şey var. Gazze'deki saldırıda çok ölü var, yaralılar gerçekten.
16 kişi öldürüldü galiba, evet. Değil mi gösteri sırasında, evet, canlı mermi, yani şey, hakiki mermilerle saldırmışlar ve bunu, evet, savunuyor şey. Birleşmiş Milletler'den de bir kınama kararı tam çıkamadı galiba.
Evet. Evet. Yani bu konu da Erdoğan'ın dün bir yanıtı vardı. Onu gördünüz mü bilmiyorum.
Gördük ama yani, üzerinden bir konuşma fırsatı bulamadık, siz de bahsederseniz.
Yani Erdoğan, Netanyahu kendisini kınayan Erdoğan'a yanıt verdi önce. Ondan sonra kendilerinin sivil ayrımı görmeden, ayrımı gözetmeden Afrin'i kastetti. Bombalayan birinden ahlak dersi almayacağım dedi Netanyahu. Netanyahu da karşılıklı dün geldi. Yani onların ordusu her zaman zulüm yapmamış, bunların gözleri var görmez falan diye Erdoğan'ın klasik, ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin, bir kendine çeki düzen ver, senin nükleer silahın var diye de hava atma diyor.
Evet, şey ilginç aslında, yani 15 galiba 15 çekildi sonra, önce 16 denmişti, 15 Filistinli öldürdü, bir de ayrıca bir kişiyi daha öldürdüler, sonra 16 oldu. Gazze'deki olaylarla ilgili olarak Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den gelen iki ayrı suç şeyi, soruşturma taleplerini reddetti ve Benjamin Netanyahu da şey diyor, zaten yani İsrail ordusunu herkes bilir ki dünyanın en şey ordusudur.
Ahlaklı
ordusudur diye öyle bir mitos var. İnanılması güç bir durum var. Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan ne dedi?
Erdoğan da işte Kudüs'te yaptıkların ortada, dünyada senin sevenin yok. BM'den aldığın cevap da ortada. Benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiğinde o nükleer silahların da çalışmaz. Bizimle uğraşma, dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın diye bir yanıt verdi. Yani düzeyler bu.
Evet.
Yaptıkları da ortada.
Büyük geri dönüş yürüyüşü adı verilmişti ve silahsız İsrail sınırında Filistinlilerin başlattığı bir şeydi. Evet. Fakat hayatını, yani taş ve molotof kokteyli atan göstericilere hem göz yaşartıcı gaz hem de hakiki mermilerle ateşle karşılık vererek büyük bir katliam oldu orada yani.
Evet. Geçmişte de daha benzerleri de yaşadık biz. Yangın bombası falan attılardı.
Misket, evet.
Şeyi. Onda da çok kayıplar oldu ve hatırlarsınız bu gelişmeler olurken Erdoğan İsrail polemikleri yine vardı ve Gazze'de namaz kılacağını söylemişti o zaman. Gazze'ye gideceğini ve şu ana kadar Gazze'ye gitti mi, ziyaret etti mi? Benim bildiğim
hayır.
Gazze'ye gidilemedi hala.
Evet, dünyanın yani, en ahlaklı ordusu yıllardır ayrım gözetmeden sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi alacak değildir demiş Netanyahu. Evet, tam ve Türkiye'den gelen açıklamalar için 1 Nisan şakası demiş.
Evet, yani karşılıklı açıklamaların düzeyi bu şekilde ama yani işte birbirlerinin hani tencere dibin kara seninki benden kara misali bir durumla karşı karşıyayız. Ama hani şu anda daha sonraki gelişmelere baktığımızda ne oldu? O Marmara gemisi, sonra İsrail ile ilişkiler hep böyle mi kalacaktı? Elbette düzelteceğiz dedi AKP Genel Başkanı. Nitekim İsrail ile normalleşme sürecine giriyoruz dendi. Geçmişteki pek çok şey unutuldu ve Gazze ziyareti de unutuldu. Şu anda herhalde bütün hesaplar hem Netanyahu zor durumda, değil mi? Onu da
evet, soruşturma da
soruşturma var.
Yani diyor.
Yani bu Gazze'ye gitme olayı da bizim tarafımızdan unutuldu. Filistin'le de o dönemden sonra çok sıcak temasları olduğuna tanık olamıyoruz. Yani mesela dikkatimi çeken hususlardan biri yine AKP Genel Başkanı Sırbistan'a gittiğinde de Bosna'ya ağzını almadı. Şimdi de Gazze. Geçmişte zaten Şam'da da namaz kılınacaktı. Yani böyle durumlar bu vaziyette. Düzeyde bu vaziyette. Diğer bir husus bu zen nükleer başlığın falan diye hava atma meselesi. Bu S-400'lerle F-35 meselesini şimdi geçen hafta yaşadık. Bu F-35 hikayesine şöyle bir baktım, bayağı eskilere dayanıyor. Yani 2002'den beri devam ediyor. Türkiye kendi hava gücünü, bunun adı da müşterek saldırı uçağı, yani müştereklerimizden biri bu uçaklar. 116 tane Türkiye bunu ısmarlıyor. Bayağı bir fatura var. Yani
116 tane F-16 mı ısmarlamış?
F-35 ayrıca.
F-35 dünyanın en pahalı uçağı ve henüz evet, çalışmıyor.
Kimlerle beraber evet, yapılıyordu Ali Bey? Hangi ülkelerle?
Bunun bir offset anlaşması var. Yani bazı parçaları Türkiye'de de üretilecek. Üretiliyor ya da evet, üretilecekmiş. İngiltere var, Fransa var.
İtalya var galiba.
İtalya var. Yani bir konsorsiyum var ama tabii yani işin Lockheed firması üretiyor bildiğim kadarıyla.
Lockheed, evet. Kime karşı kullanılacak bunlar?
Kötülere.
Şimdi 2002'de başladığından beri tabii Türk-Amerikan ilişkilerinin geldiği, yani Amerika'da, Washington'da pek çok kurum Türkiye müttefikimiz değil demeye bile başladılar. Hı hı. Yani işte açıklamalar ortada. Yani Pentagon'un belirlediğini varsaydığımızda bir de tereddütlü durumlar var. Yani Trump böyle ortaya konuşuyor, yarlıyor. Bir, yani Trump'ı geçen hafta yalanladılar Suriye'den çekileceğiz meselesine Pentagon. Bu konuda da geçen hafta Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde Volkan Bozkurt Başkan kongre üyeleriyle falan görüştüklerinde edindiği izlenimleri yansıttı Hürriyet Gazetesi ve CNN'de. Ve bu kongre üyelerinde F-35'lerin yani Türkiye'ye verileceklerin teslim edilmeme durumunun da söz konusu olabileceğini belirtti ve bu anlamda bir gündem oluştu. Bu konuda Savunma Bakanı, Türkiye'nin Savunma Bakanı bir açıklamada bulundu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde konunun gündeme geliş biçimi S-400'lerle ilgili. Bu konu tartışıldı. Ben de biraz ilgilendim. S-400 ile F-35 çelişen hususlar mıdır diye. Onunla ilgili bakarken S-400 bu toplam tutar Türkiye'nin ödeyeceği şey ciddi bir fatura. Yani. 11-12 milyar dolarlık falan bir şey.
Öyle mi?
Evet.
Sadece F-35'ler için. Evet. Yani bu muazzam kat be kat diğer uçaklardan fazla oldu ve bir türlü de tam tamamlanamadı mühendislik olarak bildiğim. Yani ben kendimi bildim bileli Açık Gazete'de bunu konuşuruz. Zaman zaman önümüze gelen bir konudur F-35'ler. ve bir türlü tamamlanıp yürürlüğe girememiştir.
Geçtiğimiz yıllarda denemede bir başarısızlık yaşandı.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama herhalde bunun teslim süresi yaklaşmış. Ama bu tür gelişmeler olunca bu yani S-400 meselesi Türkiye'nin bir müttefik, Amerika'nın istediği bir müttefik pozisyondan uzaklaşması, bu ilişkinin gerilmesi, bu konuda da önümüzdeki günlerde teslim sürecinde bazı aksaklıkların olacağına dair şeyler. Bir kere
S-400'de bir roket sistemi değil mi? Uçak savar
S-400 roketi. Evet.
Ruslardan alınacak.
Ruslardan alınacak olan.
Onun maliyeti ne kadar?
O daha düşük. O bildiğim kadarıyla 3-3,5 milyar dolarlık falan bir husus.
Tabii
ruble değil yani. Dolar üzerinden gidiyor.
Dolar. Yani onun şeyi Çinlilerle de flört edildi. İşte Amerika yani genelde burada tartışılan husus şu oluyor. Biz teknolojiyi bize devretmiyor diyor Türkiye. Teknolojiyi devretmiyorsan almıyorum senden diyor. Ama ben yaptığım, görüştüğüm kişiler yani S-400'lerin de teknolojisi Ruslar vermiyor. Peki Rusların savunma bakanlığı evet. Sözcüsü de bunu açıkladı. Yani bizim onu verme diye bir şeyimiz yok. Bir kere zaten S-500'leri hazırlamışlar. Genelde de 3 tane 4 tane müşteri var. Suudi Arabistan var, İran var. Yani Türkiye 3. ya da 4. düzey bekleyen müşteri. F-35 için de aynı şey. Kaynak kodlarını kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri vermiyor. Kaynak kodları verilmediği vakitte uçağın üzerinde bazı silahları, füzeleri neyse koyma şansınız kalmıyor. Ve bunların tabii ki Amerika Birleşik Devletleri diyor ki sen S-400'leri alacaksın. Yani bu biri savunma sistemi, biri saldırı sistemi ama işte bunları birkaç yıl Rus uzmanlar çalıştırıyor. Yani bu işin hemen devri söz konusu olmuyor. Dolayısıyla birbirlerinin bu kaynak kodlarının yani bir NATO ülkesinde Yunanistan'da var biliyorsunuz S-300'ler. Ama onu evet. Da Kıbrıs Rumları aldı ama büyük bir tartışma çıkınca Yunanistan onu Girit'e konuşlandırdı. Ama yani işte orada duruyor. Onlar aslında sanıyorum Yunanistan envanterinde de değil de Kıbrıs Rum tarafının envanterinde. Velhasıl S-400'ler ile ilişkin gelişmeler işte hızlanacak. F-35'te böyle 116 tane uçak ki Türkiye'de bir de bu 15 Temmuz'dan bu yana yine uzmanların okuduklarımız, görüştüklerimiz hava şeyinde özellikle bu Fethullahçı örgüt ve elemanların nedeniyle büyük bir zaafa uğramış durumda. Yani pilotlar, uçaklar, Akıncı Üssü diye bir üs yok artık. Ondan sonra dolayısıyla oradan çıkarılan, tard edilen, içeride olan, bu darbe girişimine katılan örgütün elemanları olarak nitelendirilen kişiler bayağı bir yekün tutuyor, hala devam ediyor. Dolayısıyla hem uçak sayısında hem de kullanımdaki uçak sayısında hem de pilot sayısında bazı problemler yaşıyor ve Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğu söyleniyor.
Yani S-400'ün de çalışması konusunda ciddi problemler olduğu söyleniyor. Yani uluslararası bu silah konularında yazan analizcilerin yazılarına baktığınız zaman bayağı ciddi bir şeyden bahsetmek mümkün oluyor.
Evet.
Çalışmadığından sistemleri.
Evet.
Yani ama 2,5 milyar dolar ucuzmuş. Evet, cebimizden bir
kenarda dursun.
Veririz bir kenarda
yani,
dursun.
11 milyar dolar gerçi şey diyor bunu. 11 milyar dolar direkt ödemeyeceğiz. Yani offset anlaşması çerçevesinde bazı parçalarda Türkiye'de yapıldığı için neti bunun 3,5-4 milyar dolar öderiz diyor. Nükleer. Neyse
F-35'te bu maliyetler ucuza gelecek yani.
Ya, ucuz canım yani. Yani geç bu seneki Amerika'nın savunma harcamaları ne kadar? 700 milyar dolar.
700 milyar
dolar. Ali Bey bir şey sorabilir miyim? Aynı zamanda tabii. S-400'ü Hindistan da alıyormuş. Diğer ülkeler de alıyor. Evet. Arap coğrafyasında da alan ülkeler var. Amerika Birleşik var. Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'nın Pentagon Sözcüsü Dana White Hindistan'ın olası S-400 savunma sistemi almasıyla ilgili yorum yapamayacaklarını söylemiş. Bu bağımsız bir karar ve Hindistan kendisi karar vermeli diye konuşmuş. Evet. Böyle durumlarda söz konusu. Belki aynı Hindistan bu şeyde olsaydı, F-35 şeyinde olsaydı durum değişebilirdi, ama işte iki silah sistemi farklı olarak birbirinin işin içine girdiği zaman çeşitli farklı sesler, sert sesler duyulabiliyor sanırım.
Evet. Bir de politik gerginlik de hakim. Yani mesela Yunanistan F-300'leri koymuş oraya. Yani böyle bir gerginlik yaşanmadı. Türkiye ile Kıbrıs-Rum şeyi arasındaki meseleyi böyle çözdüler de, hatırladığım kadarıyla Girit'te konuşlandırılarak. O zaman da NATO'da bir hararet çıkmadı. Ama Türkiye şu anda savunma ve dış politika stratejisini değiştirme arefesini değiştirmiş durumda görülüyor. Yani Batı ile bir müttefiklik, yani görünen köy kralı istemiyor. Şu anda yani 2004'teydi sanıyorum, biz o zaman da bunları 2005'te olabilir. Türkiye'de Harp Akademilerinde yapılan bir konferansta o zamanki Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Sert ve bir grup subay Türkiye'nin Batı ile ve NATO ile olan savunma konseptinin artık değişmesi gerektiğini vurgulamışlardı. Hı hı. O da İran, Çin ve Rusya üzerinden yeni bir savunma hattı oluşturulması üzerinde. Nitekim bizim yöneticilerimizin son yıllardaki tutumlarına baktığımızda ve gerilen Türk-Amerikan ve Batı-Avrupa ilişkileri baktığımızda ve işte böylesine bir tercihte en azından bulunulduğunu, bulunma o isteğinin arzusunun çok yükseklerde olduğunu, gelgitlerle de olsa bu isteğin varlığını görebiliyoruz. Pek çok alanda Türkiye'de şu tür şeyler de var. Yani hem dünya, geçen haftalarda yani çok fazla değinim, yani Rus'u da değinim, şeyin Rusya Federasyonu'nun, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 1 Mart konuşması çok önemliydi. Yani burada geliştirilen silahları gösterdi. Test edilmek edildiği ve envantere alınan silahları. Burada da sonuçta şunu söylüyordu. Yani 2002'de Amerika Birleşik Devletleri bizim de gençliğimde 1970'li yıllarda bir anlaşma olmuştu. Nixon'la Brezhnev arasında, değil mi? O daha sonra Yıldız Savaşları şeylerine döndü ve bir karşılıklı bu silahların, füzelerin, kıtalar arası nükleer başkanın sınırlandırılması da bir anlaşma olmuş Soğuk Savaş'ın bitiminde. Soğuk Savaş sırası ve bitiminde. Ama 2002'de Amerika bunu tek taraflı bozdu. İşte şeytan ülkeleri bazında neokonlar bunu bozdular. Sonra yani Rusya'nın da o dönemdeki dönüşüm sürecinden göz önünde bulunarak tek taraflı bir dünya hakimiyeti silahlanmadı da işte nükleer de kullanırım, kıtalar arası da kullanırım, ben bu anlaşmadan çekiliyorum dedi. Sonra Rusya'nın Putin'le birlikte bu konuda daha yani üstünlük sağlayıcı politikalar içerisine girdiğini gözlemledik. Nitekim bu 1 Mart konuşmasında Putin, Sputnik'te ayrıntılı olarak okudum bunu. Bu konuda yazılmış başka şeyler de var. Türkiye'de de büyük bir alkış geldi. Özellikle belli askeri çevrelerden ve hükümet çevrelerinden. İşte Rusya dünyada Amerika'nın silah üstünlüğünü engelledi, geçti hatta pek çok alanda. Bundan sonra işi zor ve Rusya'nın bu başarı, teknolojik üstünlüğü başarısını belli çevreler alkışladı. Yani 2005'teki stratejik değişikliğini savunanlar artı Türkiye'de hükümet yanlısı medyada bu dadı gerçekten tek tek silahları tanıttı. Onlara şimdi girersek acayip silahlar var.
Altından kalkamayız.
Yani muazzam bir yarışma ve Türkiye'de balistik füze üretimine 2013'ten beri şey bünyesinde, savunma sanayi müsteşarlığı bünyesinde belli çalışmaların devam ettiğine dair bilgiler de kamuoyuna yansıyor. Yani.
Peki bu Türkiye'de, Ali Bey, bir şey soracağım. Bu S-400'lerin alınması halinde, uçak savar füzelerinin Rusya'dan satın alınması halinde Türkiye tek bunlara sahip olan tek NATO üyesi ülke olarak.
Evet. Yani işte Yunanistan'da da
S-400 yok ama Yunanistan'da.
Yok. Yok.
Evet. İlginç bir şey yani.
Bunun menzili daha şey. Yani burada da mesela ben tabii bu konuda çok uzman filan değilim. Bu konuda uzmanlara soruyorum. Bazıları diyor ki bu ikisi çelişmez. Yani o politik ortamın gerginliği nedeniyle bu işler sarpa sarıyor. Ve işte Türkiye'nin Batı dünyasındaki pozisyonuna ilişkin değerlendirmeler üzerine bunların olduğunu söyleniyor. Askeri emekli askerler ikisinin teknik anlamda çalışabileceğini, politik gerginlik nedeniyle bunun sorun olduğunu söylüyorlar. Eğer sana satmıyorsa alabilirsin ve bu NATO'yu çok büyük ölçüde sinirlendirmez diyenler de var. Tam tersi savunanlar da var. Yani bu konuda da tam şey anlamış değilim. Ama ikisi de şu, yani Türkiye böyle bunların teknolojisini falan ne Rusya veriyor ne de öbürü. Zaten şeyde şöyle gelişiyormuş, yani birini geliştirmeden S-500'ü yaptıktan sonra değerlerini satabiliyor. Satıyor.
Yani evet, iyi bir iş yani. Evet, şey, yani silah sanayi açısından fevkalade karlı ve tatlı bir iş.
Bu anlamda yani gerçekten dünyada Hindistan'da söyleyeyim, yani müthiş harcama şeyleri yükseldi ülkelerin. Çin'de de var.
Evet, işte, Sipri'nin son yaptığı açıklamalar, yani bu konunun bir numaralı araştırmacısı olan Stockholm'deki uluslararası silahların kontrolü şeyi merkezi, yani bu silah araştırmaları ile ilgili istatistikleri yayınlıyor. Muazzam bir artış var. Zaten bir de genel analizciler de dünyada dünya savaşına doğru bir gidiş evet. ihtimalinde çok yükselmekte olduğuna dair epey sayıda analiz çıkıyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Britanya hem de belki başka medya organlarında.
Yani bu Rusya'nın devlet başkanı Putin'in seçim öncesi ne de denk geldi. Bu ulusa sesleniş gibi yaptığı her yıl yapıyor onlar da. Ocak ayında da Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik stratejisine ilişkin açıklamalar olmuştu. Bunları üst üste koyduğunuzda bir de buna yine geçen haftanın önemli konularından biri bu ajanlar meselesiydi.
Evet. 65 kişiyi de postaladı şey diplomatı, 65 diplomatı da persona non grata, istenmeyen şahısı ilan ederek çıkarttı Sovyet diyorum. Rusya'da öyle.
Evet, İngiltere'de de oldu, İtalya'da da oldu, Fransa'da da oldu.
Ben bir de şeyi de son olarak süreyi bitirdik ama bir de şeyi son dakika haberi geldi. 3 saat önce filan BBC Türkçe'den gördüğümüz bir haber var. Çin'den de Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme gelmiş. 128 ürüne %25'e varan ek gümrük vergisi getirilmiş. Bu da başka bir açıdan şeyi güçlendirebilir. Savaş ihtimalini güçlendirir mi? Ne diyorsunuz?
Evet. Vallahi
domuz eti, şarap, meyve ve kabuklu yemişler dahil 128 ürüne %25'e varan ek gümrük vergisi uygulayacakmış.
Resmen eğlenmeyin demişler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlara.
Evet.
Yani şimdi burada tartışma çok şey, yani iki tane bir savunma tarafına Amerika'nın üstünlüğüne bakmak lazım. İşte denizlerdeki üstünlüğü, ki Putin'in konuşması bizim ülke değerlendirirken denizlerdeki üstünlüğüne son verdi şeklinde alkışlandı. Yani silah sanayindeki teknolojik üstünlük savaşı. Bir taraftan da rezerv para meselesi önemli. Yani bunu da zaman zaman gündeme getiriyoruz. Bu konuda da yani Çin'in ve Yuan'ı petrol şeyinde kullanması, alımlarında kullanılmanın başlanması, işte Asya'da bir para sepetinin oluşması, ülkeler arasında kendi takasa girilmesi konusunu birlikte ele alıp bakmak lazım. Ama son bir şey daha söyleyeyim, bitirelim. Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı, her daimlerin, bütün cumhurbaşkanlarının başdanışmanı bir gazeteci vardır, İlnur Çevik. Onun bir açıklaması var.
Evet.
Diyor ki, Cumhuriyet'te gördüm İlnur Çevik, bizim diyor 50 şehit verdik ama diyor bütün ihaleleri biz alacağız diyor. Müteahhitlerimiz bayram yapıyor diyor.
Ne ihaleleriniz?
Afrin.
Hayır, Afrin Suriye'de ihale mi yapıyor?
Oraya, bundan sonra oraya yerleştirmeye başlıyoruz ya biz dikileceğiz.
Evet, bir de tabii yani hakikaten konuşmaya vakit olmadı ama çok önemli bir gelişme de, yani çok ender rastlanan olaylardan bir tanesi Afrin'e de vali tayin edilmesi gibi bir ilginç durum yaşanıyor. Uluslararası yani hukuk açısından çok tartışılabilir. Evet.
Orada Fransa'nın şu anda devreye girmesi de, yani o Macron'la ballı lopa tatlısıydı değil mi? 2 ay önce evet. Neredeyse Macron'a. Şimdi kara kedi vaziyetleri var. Konu çok.
Evet.
Ama haftayı böyle biraz ortaya karışık değerlendirmiş evet. olduk. Evet. Konular var yani özellikle işte biz görülmeyeni gören bir radyoyuz, gazeteyiz. Dolayısıyla görmeye çalıştık.
Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. İyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete.
Par moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous.
Melody Nelson.
Mais elle en avait. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, que ça.
Melody Nelson.
Une adorable garçonne et si délicieux enfant. Que je n'ai connu qu'un instant. Oh, ma mélodie, ma
mélodie, Nelson.
Aimable petite canne, tu étais à condition sine qua non.
Balada Melody Nelson adlı şarkıyı çaldık Serge Gainsbourg'dan. Onun 90 yaşında 90. yaş gününü kutlamak üzere Fransız önemli müzisyen, benzersiz şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu ve yönetmen, müthiş bir stiller arasında şey yapan, gezinen, büyük bir rahatlıkla gezinen, bütün dünyayla da dalga geçebilen bir adam. Şey diyelim yani bu şarkıdan filan da bahsederken Derya Bengi de Açık Kitap'ta yazdığında diyor ki yani Gainsbourg Histoire de Melody Nelson'u yani işte bu Melody Nelson şarkısını çıkarttığında 43 yaşındaydı. Hep yaşsız. Yani şeyi söylüyor, toplumsal değerler gözlüğüyle bakıldığında daima yokuş aşağı yuvarlanan bu adam sanki hep dimdik tırmanıştaymışçasına görüntüyü tersine çevirme hüneri gösterdi. Ustaları da zaten sürrealistler, dadacılar, Boris Vian'lardı. Çırak yetiştirmedi, hayran besledi ve bütün rock başyapıtlarının altında 20'lik çocukların imzasına alışırızdır ama Gainsbourg Histoire de Melody Nelson'u çıkardığında yani biraz önce dinlediğimiz şarkıyı 43 yaşındaydı. Hep yaşsız, zamansız, erken, avantgard kaldı. Ölümünden yıllar sonra Beck, R.E.M., Placebo gibi Anglo-Sakson müzisyenler bile ona hürmet sunmak için kuyruğa girdi diyor. Açık Kitap'ta Gainsbourg maddesi böyle. Derya Bengi'nin kalemi aldı. Gainsbourg'a bir selam daha çakalım ve yolumuza devam edelim. Evet, şimdi şeye dönersek, bu Gazze'deki korkunç şiddet olayları dolayısıyla Erdoğan Netanyahu gerginliği de yaşadı. İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu protestolara 16 kişinin öldüğü, sonradan da bir silahsız bir gencin daha öldüğü, 17 Filistinli'nin öldürüldüğü şiddet olayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında yeni bir gerilim yarattı. İnsanlık dışı saldırılarını kınadı Erdoğan, İsrail'in. O da Netanyahu da Twitter'dan, artık Twitter üzerinden geçiriyor, evet, her şey. Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır ayrım gözetmeden sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi alacak değildir dedi. 1 Nisan şakası olsa olsa demiş. Erdoğan'sa dün Adana olağan il kongresinde konuşup, partisinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, ey Netanyahu sen terör devletisin. Bir defa sen terör devletisin mi? Devletle birleş...
Netanyahu devlet miymiş?
Evet, birdenbire öyle olmuş o. Bir defa kendine çeki düzen ver demiş ve sonra onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Kalkmış Afrin'de askerlerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu sen çok zayıfsın, çok garipsin demiş.
Ama bir diğer taraftan da mesela bu abluk altındaki Gazze şeridinde İsrail sınırında toprak gününde 42. toprak gününün 42. yıl dönümü nedeniyle cuma günü başlayan ve halen devam eden barışçıl eylemleri, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu hayatını kaybeden insanlar da protesto edilmiş. Daha doğrusu bu müdahale protesto edilmiş İsrailliler tarafından. İsrail radyosunun haberine göre başkentte bir araya gelen yüzlerce kişi ordunun Gazze sınırındaki Filistinli sivillere yönelik sürdürdüğü, günlerdir sürdürdüğü bu tutuma son vermesi, soruna siyasi çözüm bulunması ve barış sürecinin yeniden başlatılması için bir yürüyüş yapmışlar, bir toplanma yapmışlar ve bu konuda sloganlar atılmış. Yüzlerce kişi bir araya gelmiş. Bir,
evet, bu da dünyada çeşitli toplumsal muhalefet ve protesto eylemlerinin bir başkasını oluşturuyor. Evet, onu da eklemenin yani, iyi oldu.
Terör devleti deniliyor ama bir diğer taraftan da buna karşı, bu devletin gerçekleştirdiği operasyona karşı insanlar sokağa çıkıp kendi taleplerini de dile getirebilecek bir ortam bulabiliyorlar İsrail'de. Ama Türkiye'de baktığımız zaman bu durum çok mümkün değil gibi gözüküyor şu andaki OHAL şartları gerekçe gösterilerek.
İsrail'de de giderek daralan bir şey bu ama... maalesef öte yandan Türkiye'de bir de bu kamuflaj kıyafeti giymesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çeşitli gazetelerde özenle çekilmiş fotoğraflar da göze çarpıyor. Askeri kamuflaj kıyafeti giyerek, kamuflaj deniyor ama bence yanlış, kamuflaj kıyafeti denmesi lazım. Suriye sınırına sıfır noktasındaki Oğulpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret etmiş ve böyle uçağın ya da helikopterin penceresinden sol elinin dört parmağında biraz şeyi hatırlatır şekilde.
Rabia'yı
hatırlatır şekilde veriyor. Hatta belki de öyle yapmış. Yakasında da Erdoğan yazıyor kendisi için hazırlanmış bir kamuflaj kıyafeti ve omuzunda da Cumhurbaşkanlığı rozeti var, amblemi var diyelim. Habertürk'te gördüm mesela, artık George'la işimiz yok demiş.
George, hangi George'dan bahsediyor?
Bugün artık George'la falan işimiz yok, Ahmet Mehmet hep birlikte bu işi yürütüyorlar demiş.
İngiliz George mu?
Belki de Amerikalıdır, bilmiyorum.
Hans Alman. Helikopterle gindiği zaman da Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kente giden sanatçı ve sporcularla buluşmuş. Şarkılar söylenmiş, türküler söylenmiş.
Evet, başkomutan
Oğulpınar
birlikleri denetledi diyor Yeni Şafak'ta. Başkomutan olarak, evet. Şey de var, İbrahim Tatlıses de var ama o kamuflaj kıyafetli değil. Böyle sınırda görüşmeler oluyor. İlginç bir durum var. Afrin tarihi başarı diye vermiş Milliyet Gazetesi de birinci sayfasından. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğulpınar Sınır Karakolu'nu sanatçı ve sporculardan oluşan heyetle sanatçı, sporcuları bilmiyorum.
Kahraman Mehmetçiklerimize moral ve destek vermek üzere burada bulunan sizler bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız, gerçek sporcularısınız diye konuşmuş. Ve gerçeklik söz konusu.
Peki bir Türkçe meselesinde problem çıkmaz mı burada sence?
Nasıl efendim?
Kamuflaj nece?
Kamuflaj. Kamuflaj.
Kamuflaj.
Kamuflaj. Fransızca mı?
Evet, Fransızca. Peki ikinci soruyu soruyorum. Ne demek?
Gizleme. Kamuflaj.
Doğru. Hı-hı. Maskeleme.
Maskeleme.
Alalama. Hı-hı. Gizleme.
Esansın tam tersi oluyor değil mi? Kamuflaj bir yandan da.
Esans mı?
Esans. Öz.
Öz. Evet, bu kamuflaj. Yani sporcu ve sanatçılarla olsun. Pınar Sınır Karakolu'nu ziyarette milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar dedin değil mi?
Evet.
Ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır.
Gerçekler demiş. Ve kamuflaj olmamış gibi duruyor sanki. Birbirine zıt karakterler gibi duruyor. Gerçekler kamufle edilemez mesela diye bir şey vardır ya.
Kamuflaj askeri bir terim olarak kullanılıyor ama her türlü gizleme, saklama, maskeleme açısından kullanılabilir ama buna bir Türkçe kelime bulmak lazım. Maskeleme de olmaz. Çünkü o da Türkçe değil. Mask. Fransızca, İngilizce, Batı.
Bakayım bulayım efendim.
Peki arkasından bu Macron'la geçenlerde çok
alalama.
Alalama evet. Kullanabiliriz belki.
Alalama.
Alalama kıyafeti giymiş.
Lütfen alalama, alalamayalım. Kamufle etmeyelim gibi.
Evet.
Alalamala.
Dur. Dur orada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca 31 Mart'ta Türkiye ekonomisini eleştirenlere de yönelik tepkisini sürdürmüştü. Yani dolar 4 doları döviz 4 Türk lirasını aştığı zaman dolar çıkıyor, birileri garip garip şeyler konuşuyor. Garip garip konuşuyor. Ekonomimiz şöyle böyle falan filan demiş. Ve böyle ekonomide her kötülüğün anası faizdir demiş. Ondan sonra
yine 4 sınırlarında 3.96'nın üzerinde yatay bir seyir izliyormuş bugün itibariyle. Euro ise 4.88'de seyrediyormuş.
Batsın sizin kurunuz da demiş.
Partisi. Kuru mu?
Kurunuz.
Ha, kurunuz.
O da Türkçe değil.
Öyle
kur,
mi?
Kur nece?
Kur.
Fransebi.
Öyle mi?
Evet.
Ben yanlış anlamışım. Kurunuz derken.
Aynı zamanda başkanlık sarayında da çeşitli kraliyetlerde imparatorların saraylarında avluya da kur denir. Hı. 14. Louis mesela kur denir.
Krupiyer oradan geliyor.
Krupiyer o başka. O kumar. Kumarla işimiz yok. Şimdi Erdoğan partisinin kongresinde demiş ki bazıları atıp tutuyor. Diyor ki yok kurda şöyle oldu, yok şunda şöyle oldu, bunda böyle oldu. Batsın sizin kurunuz. Biz inandığımız yolda dimdik devam ediyoruz demiş. Yok kurda şöyle oldu deyince ben de kurt zannettim.
Ya ben kuru derken kurda yanlışlıkla kuşa. Meşe kurusu gibi bir şey ya da kayısı kurusu gibi bir şey de zannetmiş olabilirdim diye düşündüm şimdi.
Evet, kamuflaj.
Ne yanlış anlaşılmasın.
Bir de Kosova'da sorun oldu.
Kosova.
Evet.
Milli Kosova istihbaratının yaptığı olaylar evet. Yüzünden mi?
Yani Kosova'da Gülen yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen 6 kişi gözaltına alınıp Türkiye'ye getirildi. Bunun ardından İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ya da Sefai ile ülkedeki istihbarat kurumunun başındaki Driton Gashi'yi görevden alan Başbakan Ramush Haradinaj'a tepki göstermiş. Sen bunu nasıl yaparsın demiş. Elize Sarayı'nda ne yapıldıysa onu yaptın demiş. Yani onlar görevini yaptı ama sen onların ailelerini kabul etmek suretiyle Elize Sarayı'nda ne yapıldıysa onu yaptın. Kosova'yı ABD'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra kabul eden ikinci ülke Türkiye. Sen bunu nasıl yaparsın demiş.
Evet.
Ondan sonra garip garip konuşuyor. Macron için de garip garip konuşuyor demişti. Çünkü Macron'la birkaç ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gayet iyi, yani ender görülen Batı ülkelerinden bir tanesine, son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ile de iyi değildi arası. O yüzden ender görülen bir Almanya ile tabii, Hollanda ile tabii, ayrıca İsveç ile falan da problemler var. Yani çok sayıda Batı ülkesiyle problemler yaşanıyor.
Ama bir diğer taraftan da büyük silah projelerinde aynı şekilde aynı evet. masada oturuluyor.
Evet evet. Ona şüphe yok. Batsın sizin silahınız değil yani.
Batsın sizin kurunuz.
Kurunuz var. Batsın sizin silahınız olmuyor. Şey demiş. İşte Elize Sarayı'nda ne yaptıysa onu yaptım. Ben buradan Kosova Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum ama Başbakan'ına da yazıklar olsun diyorum. Yani Cumhurbaşkanı ayrı, Başbakan ayrı. FETÖ'nün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanı'nı görevden almak tarihi bir hatadır. Onlar görevini yaptı ama sen onların ailelerini kabul etmek suretiyle Elize Sarayı'nda ne yapıldıysa onu yaptın. Kosova'yı Amerika'dan sonra kabul eden ikinci ülke. Türkiye, sen bunu nasıl yaparsın demiş. Bu tarz başarılı operasyonlar gelecektir. FETÖ nereye kaçarsa kaçsınlar soluğumuz enselerindedir. Yunanistan olayı. 9 şahsımı vurmaya gelen malum kişiler kaçtılar Yunanistan'a. Ondan sonra Çipras'ta konuştuğumuzda 10-15 gün içinde halledeceğiz dedi. Aylar yıllar geçti, halledecek. Geçen yılda sınır ihlali yapan subayı biz yakaladık. Batı ayağa kalktı. Bize bunların bunları verin, kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz, bunlar şu anda yargıda, yargı ne karar verirse odur, sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu, hepsi her taraftan saldırıyor, bu teröristler için Çipras'a bir şey söylemediniz demiş. Macron'a da şey yapmış. Bir de ne zamandır darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın diye de seslenmiş Kosova Başbakanı Ramuş'a, ne cevap verdi bilmiyorum. Bu da AKP'nin Pendik ilçe kongresinde konuşmuş. Ve Atatürk yaşasa seni partinin başında tutmaz diye de Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenmiş. Bir de Yeditepe Biyeneli'nin açış konuşmasında istediğiniz kadar bağırın, çatlayın, patlayın. AKM'yi yıktık demiş.
Evet. Çatlayın, patlayın.
Evet.
Bu terimi daha önce Devlet Bahçeli de kullanmıştı. Belki ondan ödünç alınmış olabilir. Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın, çatlayın, patlayın. Bu gibi terimler yeni yeni ortaya çıkmış da değil. Daha önce de kullanılıyordu ama bu arada daha sık duyuluyor.
Evet, genel bir böyle
siyasi dil var.
Yani değişik bir siyasi dil olduğundan bahsetmemiz
i̇şte
mümkün.
Bu siyasi dile körükle giden ya da benzinle giden Yunan Milli Savunma Bakanı Panos Kamenos da var. Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada tam kavga çıkarmak için gitmiş gibi duruyor sanki. Barış tezimizi Türkiye'ye izah edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ancak tarihlerin birçok alanında, özellikle de akıllarında bulundurdukları Büyük Osmanlı İmparatorluğu tarihinin birçok anında 1821'de de Yunanistan'da olduğu gibi yenildiğini hatırlatmalıyız kendilerine diye konuşmuş. Yani bir fetihlerden, yenilgilerden, kazanımlardan bahseden siyasiler var burada da.
Evet. İlginç bir durum var. Bir de şeyi ekleyeyim ve bitirelim bu söylem muhabbetini. Cumhurbaşkanı ayrıca Pendik İlçe Kongresi'nde şeyleri bazılarına seslenmiş. Ey bazıları demeye getirmiş. Burayı yaşanmaz bulup yurt dışına gitmeyi söylediğini duyuyorum. Eğer Türkiye'de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa aradıkları dünya burası da değil. Türkiye'de yaşayamayan, hele hele İstanbul'da yaşayamayan biri hiçbir yerde yaşayamaz demiş.
Evet.
Anlamadım iyi ama Türkiye'de, İstanbul'da yaşayamayan pek çok insan var ve dünyada milyarlarca insan yaşıyor.
Evet.
İstanbul'da yaşayamayan başka yerlerde.
Şanssızlar demek ki.
Türkiye'de, İstanbul'da yaşayamam diyenler ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım çünkü bunlar ülkemize yük demiş.
İstanbul'da bir çocuk arabasıyla yürümeye denesinler buradan, Tophane'den çıkıp Beşiktaş'a doğru, o çocuk arabasıyla nasıl gidiliyor ve ondan sonra İstanbul'la alakalı çeşitli düşüncelere nasıl gark olunuyor. Bundan sonra görülmesi gereken ilginç deneyimlerinden bir tanesi İstanbul'da yaşamakla alakalı. Sadece İstanbul'daki siyasi ortamdan değil, altyapılarla alakalı da çeşitli sorunlar var. İnsanlar buraları terk edip farklı yerlere göçmek istiyorlar. Yurt dışı olsun, İzmir
Kerim,
olsun, kırsal olsun.
Kardeşlerle de biraz konuşma fırsatı. fırsatımız evet. oldu sakatların. Yani bisikletçilerle de konuşma fırsatımız oldu. Epey bir muhabbet geliştirdik bu son destek sırasında, şenliği sırasında. Yani sakatlar için İstanbul başta olmak üzere en zor şehirlerinden birisi, engelli durumda olan.
Sorun yürünememesi.
Bisiklet gibi spor yapmak isteyenler için de fevkalade tehlikeli evet. olduğunu söyleyen bisikletçi gruplarıyla da konuştuk.
Ki yolda yüründüğü zaman bir kamyonun altında kalabilmek tehlikeniz var ve bunun için de hak hukuk mücadelesi verirken de kendinizi bitip tükenmiş bir şekilde bulabilme durumunuz da var. Sadece şey de değil yani yolları paylaşılması değil. Sizin yolunuzun doğrudan parkta giderken bile üzerinizden geçen kamyonlardan bahsettiğimiz bir şehir burası.
Hatta bir bisiklet sporcusu dostumuzla konuşurken şunu dedi. Yani polisi, trafik polisi sıradan git diyor. Yani sana ayrı bir yol yok. Sen bir arabaların arasından gideceksin diye.
Motosiklet gibi aynı.
Motosiklet gibi. Evet, İlginç yani, bir durum var yani.
O yüzden İstanbul'dan gitmek istiyorlar insanlar ama farklı şekilde algılanmış galiba.
Evet, algılanmış, düzelir ama.
Her parasıyla şey... Parasını mı verilecekmiş uçak bileti?
Evet, parasını versek gitsinler demiş. Silahlı muhalifler de Duma'dan çekiliyor diye bir haber verdi Deutsche Welle'den, onu da verelim. Başkent Şam yakınında tutundukları son yerleşim yeri Duma'dan çekileceği bildirilmiş. Sivillerin tahliyesi için de uzlaşmaya varıldı diye bir haber ver.
Suriye medyası da Doğu Guta'da kalan son muhalif grubun teslim olduğuna dair bir açıklama yapmış. BBC Türkçe de haberleştirmiş bunu. Psikolojik savaş deniliyor ama bir diğer taraftan da çatışmalar varmış.
İyi anlayamadım, hangisi?
Suriye devlet medyası ve gazeteleri Doğu Guta'da kalan son muhalif grup olan Ceyşul İslam, İslam ordusunun teslim olma yönünde Suriye'yle anlaşmaya vardığı yönünde çeşitli haberler yapmış. BBC Türkçe'ye aktarıyor.
Evet, son haberler olarak işte bir de
45 bin kişi tahliye edildi bu arada Doğu Guta'dan. Onu da söyleyelim.
Evet, çeşitli ülkelerle de problemlerden bahsederken işte Irak'la da vardı tabii ve devam ediyor. Yani komşularla, Ermenistan'la zaten ilişkiler yok. Yunanistan'la, biraz önce senin de sözünü ettiğin gibi Savunma Bakanı'nın ifadeleri ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da fena halde Çipras'la ilgili sorunlarını da dile getiriyor. Bulgaristan'la da ufak sorunlar vardı ama Avusturya, Hollanda, İsveç, Avusturya ve son olarak da Macron'un ara buluculuk edeceğim demesiyle sen kim oluyorsun da ara buluculuk ediyorsun demeye getirdiği durumlar da vardı. Onları şimdi tam o haberi bulamadım ama yani sonuç olarak bir Avusturya ile de çok ciddi bir problem vardı. Şimdi devamı gelmiş. Ve çok ilginç bir şey var.
Nedir efendim?
Endişe verici bir haber var aslında. Yusuf Özkan'ın Lahey'den bildirdiği bir BBC Türkçe haberi. On binlerce Avusturyalı Türk sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Bu ciddi bir gelişme olabilir.
Evet.
Hükümet ortağı, yani 18.500 tam aşağı yukarı sayısı böyle veriliyor. Türkiye kökenli göçmen sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Bu konuda bir açıklama göremedim ben gazetelerde. Hükümet ortağı aşırı sağcı bir parti var, Özgürlük Partisi, FPÖ. Bu kişilerden Türk vatandaşı olmadıklarını kanıtlamalarını isteniyor. Durum şu, Hollanda'da yayınlanan bir Trouw gazetesinin haberi bu. Trouw, Trouw ya da. Türk vatandaşı olmadığını kanıtlayamayanlar Avusturya pasaportunu ve bu ülkedeki bütün haklarını, tüm haklarını kaybedeceklermiş. Yani Avusturya'daki Türkiye kökenli göçmenleri huzursuz eden bir gelişme bu. Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumundan kısa bir süre sonra ortaya çıkmış ve bu aşırı sağcı partiye, FPÖ'ye kimliği belirsiz kişiler tarafından Avusturya'da oy kullanan 95 bin Türk seçmeninin isimlerinin yer aldığı bir liste gönderilmiş. Ve FPÖ, yani sağcı parti, bu listede aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan seçmenler var mı yok mu öğrenmek istiyorum demiş. Çünkü işte bam teli burada,
evet.
Zurna'nın zırt dediği yer ya da Avusturya'da çifte vatandaşlık yasak. Dolayısıyla FPÖ listeyi göçmen bürosuna göndermiş. Yapılan araştırmada da Türkiye kökenli seçmenlerin oturma iznine sahip olduğu 18.500'ünün de Avusturya pasaportu taşıdığı belirlenmiş. Ama şimdi bu kişiler o zaman muhtemelen çifte vatandaş. Oysa bu yasak 30 Türkiye kökenli göçmen çifte vatandaş olduğunu belgelemiş göçmen bürosu. Hı hı. Şimdi sağcı hükümet Avusturya pasaportuna sahip bu on binlerce kişiden Türk vatandaşı olmadıklarını kanıtlamalarını istiyormuş. Bunu resmi olarak kanıtlayamayanlar ne olacak? Avusturya vatandaşlığını kaybedecek.
Ne olacak ondan sonra?
Ve sınır dışı edilme riskiyle karşı.
30 bin kişiyi sınır dışı Türkiye'ye mi gönderecekler?
Evet. Evet. Çok çok ciddi bir haber bu.
Yıllardır orada yaşayan insanlardır evet. Bunlarda.
Ve dahası çifte vatandaşlığa sahip Türklerin varlığı bir sır değilmiş. İşte Trouw gazetesinin söylediğine göre Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkes önceki uyrukluğundan vazgeçmek zorunda. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından vazgeçiyorsun eğer şey olursa. Yani kuralı böyle. Ama Türkiye'deki yasalar vatandaşlıktan çıkan kişilerin bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığına başvurmasına izin veriyor. Öylece ne oluyor? Anlaşılan Türkiye kökenli birçok göçmen miras ve mülk edinme gibi konularda sorun yaşamamak için Avrupa ülkelerindeki vatandaşlığı elde ettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçiyormuş. Hı hı. Ama bir bu davalara bakan uzmanlığı bu olan Viyanalı bir avukat Kazım Yılmaz da Türk vatandaşı olmadığını kanıtlamanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyormuş. Yani Türkiye çünkü vatandaş değildir diye bir belge vermiyormuş. Bu kişiler sadece Avusturya vatandaşı.
Uçak bileti veriyor mu? Vermek istiyor daha doğrusu.
Evet. Yani İsteyelim. Viyana'da yaşamak istemeyenlere de veriyor mu acaba?
O sefer getirmek gibi bir durum. Büyük bir krizden bahsediliyor burada aynı
çok
zamanda.
Çok ciddi bir kriz var. Binlerce Türkiye kökenli göçmen panik içinde demiş zaten. Yılmaz bu günün belki de en acil son dakika haberi bu. Onun için birazcık da uzattık bu Açık Gazete'yi. Yani bu kişilerin sınır dışı edilmesini beklemiyormuş Yılmaz. Ama bunların birçoğu Avusturya doğumlu. Bu yüzden oturma izni alabilecekler. Ancak Avusturya pasaportunun iptaliyle binlerce kişi Avrupa Birliği'ndeki haklarını kaybedecek. Ve mesela şöyle bir örnek vermiş Kazım Yılmaz, Viyanalı avukat. Müşterilerimden ikisinin yaptığı iş Avusturya vatandaşı olmayı zorunlu kılıyor. Eğer vatandaşlığı kaybederlerse bütün her şeyleri gidecek. Mal, mülk, orada İşleri. Ev aldılarsa, iş, biriktirdikleri paralar ne olur bilmiyorum. Ama çok ciddi bir şey var.
Evet.
Bu sorunu takip etmeye çalışacağız. Bir de yakında Doğu şeyde... Afrika'da da su krizi, Cape Town'daki su krizine de birkaç gün kaldı yanlış hatırlamıyorsam su karneye bağlanacak. İki acil durumu, biri Avusturya'daki bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ya da Türk kökenlilerin durumunu, bir de Güney Afrika'daki su krizinin başlangıcını yakından takip etmemiz lazım. İki tane çok acil durum var yani. Evet, neler olup bitiyor anlamak için de Marvin Gaye dinleyelim şimdi. Marvin Gaye Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan bir tanesi. 2 Nisan 1939 doğumlu. Kendisi 1984'te babası tarafından vurularak öldürülmüştü. Silahla. Marvin Gaye, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve pek çok enstrüman da çalıyor. 3 oktavlık bir vokal aralığı var, ses aralığı da var. Motown denen sadanın en önemli simalarından biri. Şimdi o soruyor, neler olup bitiyor anlamak istiyorum diyor. What's going on? Biz de onu dinleyerek, ona da hatta bir günaydın diyerek bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Mom.
there's too many of you to cry. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? What's going on? Right now. Everybody thinks we're in the wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it loud and pick it sound. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on. Right on. Right on.
Açık Gazete.